Ayrım 5.
Tanımıyorum sizi diye sürdürdü sözünü. Yalnız bu kentte namuslu ve dürüst olduğunuzu duydum hep. Bu da yeter bana. Sonra kaygılı bir sesle Matmazel dedi. Sizi düşümde görmüştüm daha önce. Bugünkü gibi bir dehşet içindeydim. Oğlumla beraberdiniz. Görüyorsunuz ne büyük bir felakete uğradım. Üstelik bir anneyim. Düşümde gördüğüm kadına o kadar benziyorsunuz ki aynı yüz, aynı boy, aynı giysi. Bir giyotin kurulmuştu, hiç unutamıyorum. Bir düş diye bağırdım kendimi tutamayıp. Bir düş madam, birden benim de bir süre önce gördüğüm düş aklıma geldi. Oydu tanrım. Seneval'in yanındaki kadın. Dikenli tabutun yanındaki kadın. İki gözüm iki çeşme ağlamaya başladım. Onu inceledikçe tanıklık ettiğim için pişman oluyor, tutanaktaki ifademi değiştirmek, yalanlamak için didiniyordum. Onun yerine idam edilmek istiyordum. Kaçmak ve bir daha ele geçmemek istiyordum. İçinde bulunduğum sıkıntılı durumu yargıç da fark etti. Ama suçsuzluğuma inanmıştı bir kez. Bizi birbirimizden ayırmakla yetindiler. Yıkılmış, mahvolmuş bir halde oteldeki odama koştum. Nedenini kavrayamadığım binlerce karışık duygu içindeydim. Ertesi günde kadın idam edildi. Aynı gün Monsieur Semprat'a yazdığım mektubun karşılığı geldi. Dönmemi istiyordu Monsieur Semprat. Zaten gördüğüm olaylardan sonra Nancy benim için bütün çekiciliğini yitirmişti. Hemen terk ettim orayı. Başkente doğru yola çıktım. Bu kez de bu kadının hayali peşimi bırakmıyordu. Sesi her an kulağımda çınlıyor gibiydi. Sensin ölümümün nedeni. Seni buna kimin sürüklediğini de bilmiyorsun. Belalar, kederler üst üste gelmiş, yıkmıştı beni. Monsieur Semprat'dan bana çekileceğim gizli bir köşe aramasını rica ettim. En korkunç bir yalnızlık içinde başımı dinlemek, bu arada dinimin gereklerini yerine getirmek istiyordum. O da sizin gelip bulduğunuz yere yerleştirdi beni Monsieur. Hemen o hafta oraya geçtim. Bütün ömrümü köşede geçiriyor, yalnız ayda iki kez dışarı çıkıyordum. O da koruyucumu görmek ve Madame Lerens'le kısa bir görüşme yapmak için. Ama her gün beni yeni bir darbeyle yaralayan yazgı, Madame Lerens'i de bırakmadı bana. Geçen yıl onu yitirmek mutsuzluğunu da tattım. O da ölüm yatağında yanında olayım istedi. O da Madame Verken gibi son soluğunu kollarımda verdi. Ama biliyor musunuz Monsieur, bu ölüm Madame Verken'inki kadar rahat olmadı. Madame Verken hiçbir umut beslemediği için her şeyi yitirmekten korkmamıştı. Madame Lerens ise umudunun belli bir bölümü gürültüye gidecek diye korkuyor gibiydi. Birincisi ölürken yeterince kötülükle kötüye uğraşamadığı için yeriniyordu. İkincisi ise yapmaya fırsat bulamadığı iyiliklerden ötürü pişmanlık duyarak can veriyordu. Birinin mezarında çiçekler vardı, zevklerini yitirdiği için üzgündü, eğer üzgünse. Öbürü ise bir haçın üstüne gömdürmüştü kendini, erdeme harcayamadığı saatlerin anısıyla kederliydi. Bu karşıtlıklar beni çok etkiledi. Bir güçsüzlük, bir gevşeklik kapladı ruhumu. Niçin diyordum insanın ölüm anındaki sakinliği bir bilgelik belirtisi olmasın? Ama ansızın yüreğimde yankılanan göksel bir sesle kendime geliyor, eski gücümü buluyor ve Tanrı'nın iradesini eleştirmek bana mı düştü diye haykırıyordum. Şu gördüklerim ayrıca bir kayra değil miydi bana gerçeği seçmem için? Madame Lerens'in korkuları, Erdem'in kaygıları, hatta özenleri demekti. Madame Verken'de görülen dehşet verici duygusuzluksa, suçun son bir sapmasından başka bir şey değildi. Ah, benim son anımda böyle bir seçme fırsatım olsaydı hiç kuşkusuz Tanrı'dan ikincinin kaygısızlığı yerine birincinin korkusunu vermesini isterdim. İşte serüvenlerimin sonuncusu da bu Monsieur. İki yıldan beri koruyucumun beni yerleştirdiği manastırda yaşıyorum. Evet Monsieur, iki yıldan beri hiçbir anım yok ki rahat geçsin. Hiçbir gecem yok ki zavallı Saint-Ange ve Nancy'de ölüme mahkum ettirdiğim kadın gelip karşıma dikilmesin. İşte beni bulduğunuzda böyle bir durumdaydım. Şimdi söyleyeceklerimi söyledim size. Sizde başka türlü duygular, izlenimler uyandırıp güveninizi kötüye kullanmış olacağıma bunları anlatmam daha iyi değil miydi? Üstelik her şeyi anlatmak benim ödevim değil miydi? Bütün bunları öğrendikten sonra da beni kendinize layık bulacak mısınız? Mümkün mü bu? Acıyla yoğrulmuş bir kadının hayatınıza neşeli anlar getirebileceğine inanacak mısınız? Ah Mösyö, gelin beni dinleyin, kendinizi aldatmayın. Bırakın yine o manastıra çekileyim, bana en uygun yer orasıdır. Ben de yalnız acıya, bahtsızlığa, kedere tanık olacaksınız. Matmazel Florville hikayesinin sonunda büyük bir bunalım geçirdi. Canlı, duyarlı ve ince bir insandı. Felaketlerini anlatırken onların etkisini üstünde duymamasına imkan yoktu elbet. Bu serüvenin son olaylarında da kendi planını bozacak bir şey bulmayan Monsieur Courval, sevdiği kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bakın matmazel, yine tekrarlıyorum, anlattığınız olaylarda tuhaf ve yazgıya ilişkin bir şeyler var. Ama inanın ben bunların hiçbirinde ruhunuzu ürkütecek, namusunuza leke sürecek bir yan görmüyorum. 16 yaşınızda bir kazaya uğramışsınız. Evet, bu bir hata ama bunun içinde bir sürü özrünüz var. Çok gençtiniz, sonra Madame Verke'nin sürekli telkinleri, sonra belki de çok sevimli bir genç. Ama ona bir kez daha rastlamadınız değil mi matmazel? Sözlerini burada kaygılı bir sesle sürdürdü Monsieur Courval. Üstelik görünüşe göre ona bir daha da rastlamayacaksınız. Aa, tabii Monsieur, tabii, hiçbir zaman, asla diye karşılık verdi matmazel Florville. Monsieur Courval'in kaygısının nereden geldiğini anlamıştı. O zaman mesele kalmadı matmazel, dedi Monsieur Courval. Gelin bu işi sonuca bağlayalım. Yalvarırım, bitirelim bu işi. Bundan böyle hikayenize böyle şeylerin girmeyeceğine bırakın da ben inandırayım sizi. Dürüst bir adamın yüreğinde bunca erdeme karşı birikmiş saygı ve övgü duygularının hiç azalmayacağını göstereyim. Matmazel Florville son bir kez koruyucusuna danışmak üzere Paris'e gitmek için izin istedi. Kendi yönünden bu evlenmeye hiçbir engel çıkarmamaya söz verdi. Monsieur Courval karşı koyamadı. Nihayet yerine getirilmesi gerekli dürüst bir ödevdi bu. Matmazel Florville gitti. 8 gün sonra Monsieur Saint-Pray ile birlikte döndü. Monsieur Courval, Monsieur Saint-Pray'i büyük bir incelik ve nezaketle karşıladı. En duygulu tavırlarla korumak lütfunda bulunduğu matmazelle hayatını birleştirmekten ötürü çok sevindiğini belirtti. Vermiş bulunduğu aile adını kaldırmamasını rica etti. Saint-Pray da Monsieur Courval'in inceliğine karşı tam gereken biçimde hareket ediyordu. Ricasını yerine getirecekti. Daha sonra Matmazel Florville'in özellikleri hakkında yararlı bilgiler verdi ona. Sonunda Courval'in özlemini çektiği gün geldi. Nikah töreni yapıldı. Yalnız sözleşme okunurken törene kimsenin çağrılmadığını görünce Monsieur Saint-Pray biraz şaşırdı. Her neyse, bu evlenmeyi gönülden destekliyordu. Matmazel Florville'in şimdiki geliri olan 4000 franka bir 4000 frank daha eklendi. Ayrıca kendisi ölünce ödenmek üzere bir köşeye 100.000 frank ayırdığını bildirdi. Matmazel Florville koruyucusunun bu yeni iyilikleri karşısında kendini tutamadı, hüngür hüngür ağladı. Evlendiği adama en az eski geliri kadar bir gelir sunma fırsatını kazanmasından dolayı da çok sevindi. Tatlılık, katkısız sevinç, bağlılık ve takdir duygularını yarattığı karşılıklı bir güven. Bu nikahın kutlanmasında göze çarpan belirgin öğeler bunlardı. Bu nikahta artık taşkınlıklar, coşkular, meşalelerini usul usul söndürüyorlardı. Monsieur Saint-Pray yeni evlilerin dostlarıyla birlikte orada 8 gün kaldı. Artık Paris'e dönmek gerekiyordu. Karı koca dostlarıyla birlikte Paris'e gitmeyeceklerini bildirdiler. Kış girene kadar çiftlikte kalmaya karar vermişlerdi. İşlerini düzene koyacaklardı. Daha sonra Paris'te uygun bir ev arayabilirlerdi. Monsieur Saint-Pray kendi oturduğu yerin yakınlarında onlara güzel bir barınak aramayı üstlendi. Böylece sık sık görüşebilme olanakları doğacaktı. Bu hoş ve çekici hava içinde Monsieur ve Madame Courval Üç ay kadar baş başa gönül gönüle yaşadılar kır hayatını. Sevgili Sempralarının yanına gitmek için yola çıktıklarında da Madame Courval'in gebe olduğu iyice anlaşılıyordu. İşte bu sırada umulmadık bir olay bu mutlu çiftin huzurunu bozdu, karı kocalığın iri güllerini bakımsız ölüm servilerine dönüştürdü. Kalemim duruyor burada. Okurlarımdan af dilemeli, onlara daha ileri gitmemeleri için yalvarmalıyım. Evet, evet, okurlarım dehşetten titremek istemiyorlarsa bir an duraklamalıdırlar. Yeryüzünde insanlığın ne acıklı bir durumu var. Yazgının ne tuhaf ve amansız cilveleri var. Neden? Ne gibi nedenler gerekti ki zavallı Florville, dünyanın en erdemli, en tatlı, en duyarlı varlığı, alın yazısının kavranılmaz dolambaçlarında doğanın yaratabildiği o en yaman ifritte kendini buldu. Konuya dönelim. Bir akşam Florville kocasının yanı başında oturmuş bir İngiliz romanı okuyordu. O sıralar herkesin üstünde konuştuğu ve akıl almaz kötülüklerden söz eden bir kitaptı bu. Hiç kuşkusuz bu romandaki kahraman dedi Florville kitabı elinden atarak hemen hemen benim kadar mutsuz bir kişi. Senin kadar mutsuz bir kişi ha dedi Monsieur Courval sevgili karısını kollarında sıkarak. Aziz Florville ben de sana o mutsuzlukları unutturdum sanıyordum ama baksana yanılmışım. Böyle acı mı konuşmalıydın benimle? Madame Courval sanki duymamıştı bu sözleri. Kocasının okşamalarına tek sözcükle olsun karşılık vermedi. Hatta korkuyla itti onu. Kollarından sıyrılarak sofaya seyirtti. Oturdu, ağladı. İyi yürekli, temiz Courval, çılgınca sevdiği karısının ayaklarına boşuna kapandı, boşuna avutmaya çalıştı onu. Bu umutsuzluk geriliminin nedenini boşuna öğrenmek istedi. Madame Courval durmadan onu itiyor, gözyaşlarını silmek isterken yüzünü kaçırıyordu. Öyle ki bir ara Monsieur Courval, Florville'in eski tutkusuna ilişkin bir anıyla yeniden dolup taştığı kuşkusuna kapıldı. Hatta bu yüzden ona sitemlerde bulunmaktan kendini alamadı. Madame Courval hiç karşılık vermeksizin sessizce dinledi kocasını. Ama sonunda önüne eğik başını kaldırarak, ''Hayır Monsieur'' dedi Monsieur Courval'e, ''Hayır.'' Düştüğüm kederi böyle yorumlamakla yanılıyorsunuz. Anılar değil beni ürküten. Ama öyle bir önsezi var ki içimde. Aslında sizin yanınızda çok mutluyum Monsieur. Evet çok mutlu. Ama bu mutluluk için doğmamışım galiba. Uzun süre mutlu olmam imkansız benim. Yazgım böyle ne yapayım? Mutluluk benim hayatımda yıldırımdan önceki bir parıltıdan ibaret olmuş hep. İşte deminden beri bu yüzden titremeler içindeyim. Bugün karınızım belki ama yarın belki de olmayabilirim. İçimde gizli bir ses bu güzel günlerin benim için bir gölge, bir düş olduğunu, sabah açıp akşam solan çiçekler gibi dağılıp gideceğimi haykırıyor. Onun için beni ne naz etmekle ne de soğuklukla suçlandırın Monsieur. Ben suçluysam aşırı bir duyarlılığın suçlusuyum. Çevremdeki bütün nesneleri en karanlık, en uğursuz köşeleriyle görmem gibi bir yetenek kazandırıyor bana bu duyarlılık. Beni yıkan bir duyarlılık. Monsieur Courval karısının ayaklarına kapanmış, okşayışlarıyla, sözleriyle onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama boşuna. O sırada birdenbire, ay Ekim ayıydı, saat akşamın yedi suları, o sırada bir hizmetçi geldi, meçhul bir adamın Monsieur Courval'le acele görüşmek istediğini söyledi. Florville'i bir titremedir aldı. Gözyaşları kendiliğinden yanaklarına indi, büyük bir sarsıntı içindeydi, bir iki sözcük söylemek istedi ama sesi dudaklarının ucunda sönüp kaldı. Monsieur Courval kendisini bekleyen adamı değil, karısının durumunu düşünüyordu. Kuru bir sesle ziyaretçinin biraz beklemesini söyledi ve Florville'in yardımına koştu. Oysa çok tuhaf bir haldeydi ama kendini çekip götüren gizli gerilime yenilmekten de korktuğundan bu gelen yabancının üstündeki etkisini gizlemek istedi. Gücünü toplayarak doğruldu. ''Bir şeyim yok Monsieur'' dedi. ''Hiç önemli değil. Kimmiş acaba? İçeri girsin. Uşak çıktı. Biraz sonra da 37-38 yaşlarında bir adamla birlikte odaya girdi. Bu adamın güzel bir yüzü vardı. Yıllanmış, kökleşmiş bir acının izleriyle dolu bir yüz. Babacım diye haykırarak Monsieur Courval'in ayaklarına kapandı yabancı adam. Sizden 22 yıl önce ayrılan haylaz oğlunuzu tanıdınız mı? Bakın ne haldeyim. Bütün hatalarımın cezasını o günden beri başımdan eksilmeyen felaketlerle, aksiliklerle, yenilgilerle ödedim. Sen misin oğlum, Tanrım? Peki ama seni hangi rüzgarlar attı buraya? Hangi garip rastlantıyla benim varlığımı hatırladın? Rastlantıyla değil, yüreğimle baba. Şu suçlu yürek var ya, her şeye karşın sizi sevmekten vazgeçmedi bir türlü. Beni dinleyin baba. Söylediklerime kulak verin. Öyle felaketler, öyle acılar tattım ki size çektirdiklerim hiç kalır yanında. Lütfedip oturun da beni dinleyin. Ve siz madam diye sözlerine devam etti genç Courval, babasının karısına dönerek, hayatımda ilk olarak şimdi size saygılarımı sunduğumdan ötürü bağışlayın beni. Sizin huzurunuzda artık babamdan gizlememe imkan olmayan korkunç aile felaketlerimizi anlatmak için tutamıyorum kendimi. Konuşun monsieur, anlatın dedi Madame Courval kekeleyerek ve genç adama şaşkın şaşkın bakarak. Yabancının konuşma tarzını bir yerden hatırlar gibiydi. Sanki çocukluğundan beri duya geldiği bir sesi vardı. Yolcumuz gözlerini Madame Courval'e dikerek karşılık verdi. Sesi önleyemediği acı bir çeşit ifade taşıyordu. Siz zavallı madam, ey tanrım, onu da bizim gibi mi yapacaktınız? Oturuldu. Madame Courval'in hali görülecek şeydi. Arada bir kaçamak bakışlarla genç adama bakıyor, sonra gözlerini yere dikiyordu. Soluk soluğaydı. Monsieur Courval ise ağlıyordu. Oğlu onu sakinleştirmeye çabalıyor, söyleyeceklerini dinlemesi için yalvarıyordu. Sonunda konuşmalar bir düzene girdi. Size anlatacak çok şeyim var Monsieur dedi genç Courval. Yalnız izin verin de olaylara daha dikkatli bakmanızı sağlamak için ayrıntılara girmeyeyim. Bir de sizin ve madamın ben bütün söyleyeceklerimi bitirmeden sözümü kesmemenizi rica edeceğim. Sizi terk edip gittiğim zaman 15 yaşındaydım. O sıralar tek işim size karşı körü körüne seçtiğim annemin yolunu izlemekten ibaretti. Annem sizi çok daha önceleri bırakıp kaçmıştı. Ben bir gün Lyon'da rastladım ona. Çok düzensiz bir hayat sürüyordu, ürküttü beni. Ona karşı beslediğim saygı duygularının bir kısmı silinmişti. Hiç değilse geri kalanını kurtarmak için kaçmaya karar verdim. Onun bulunduğu kentten Strasbourg'a geçtim. Normandiya askeri birliği o sırada Strasbourg'da bulunuyordu. Madame Courval'in içi karıştı bu söz üstüne ama tuttu kendisini. Oradaki albaya yaklaşmak için bir plan kurdum diye devam etti genç Courval. Sonunda tanıştım onunla. Bana Asteğmen rütbesiyle birliğinde görev verdi. Ertesi yıl birliğimiz Nancy'deki garnizona katıldı. Ben de oraya gittim. Nancy'de Madame Verke'nin ailesinden bir kıza tutuldum. Baştan çıkardım bu genç kızı, bir oğlum oldu ondan. Ama ben acımadan terk ettim onu. Bu sözler Madame Courval'i tepeden tırnağa sarsmaya yetmişti. Boğuk bir inleme geldi, göğsüne tıkandı ama bir şey belli etmemeyi başardı. İşte bu serüvenim daha sonra başıma gelecek bütün mutsuzlukların temeli oldu. Yeni doğan çocuğumuzu Metz yakınlarında bir kadına emanet etmiştim. O kadın yavruya çok iyi bakacağı konusunda söz vermişti. Bir süre sonra birliğime döndüm. Ne var ki durumu herkes öğrenmişti. Matmazel Nancy'ye dönmeyince ona karşı tutumum herkesçe kınandı. Onun mahvolmasına sebep oldum gerekçesiyle suçladılar beni. Bütün kent halkına sevdirmiş kendini. Öyle ki bir takım kimseler bu zavallı matmazelin öcünü almak için ardımda dolaşmaya başladılar. Bu arada biriyle dövüştüm ve öldürdüm onu. Derhal Metz'e gittim, çocuğumu alarak Turen'e kaçtım. 12 yıl kadar Sardenya kralının hizmetinde çalıştım. O yıllarda çektiğim acılar, başıma gelenler şimdi size anlatamayacağım kadar çoktur. Bu arada oğlum gitgide büyüyordu. Pırıl pırıl bir çocuktu. Çok şey vaat eden bir çocuk. Turen'de bir Fransız kadınla tanıştım. Sardanya Sarayı'na gelin gitmiş prenseslerimizden birinin yanında çalışıyordu. Bu saygıdeğer kadın başımdan geçenlerle ilgilenmişti. Ben de ondan çocuğumu, eğitimini sağlamlaştırsın diye Fransa'ya geçirmesini rica ettim. Ayrıca işlerini yoluna koyduktan sonra 6 yıl içinde kendimin de Fransa'ya geçeceğim, çocuğu o zaman alacağım konusunda söz verdim. Kabul etti, çocuğu alıp Paris'e götürdü, onun iyi yetişmesi uğruna gereken çabaları ihmal etmedi. Bana sık sık haberler yolluyordu. Söz verdiğim süreden bir yıl önce Paris'e gitmeyi başardım. Gidip o madamın evini buldum, oğlumu yeniden göreceğim, hala yüreğimi yakan hayın duygularımın meyvesi olan bu çocuğu kucaklayacağım diye büyük bir sevinçle doluydum. Gel gelelim, madam gözyaşları içinde karşıladı beni. Çocuğunuz burada değil artık dedi. Babasının felaketini hazırlayan aynı duygunun kurbanı oldu o da. Bir dostumuzun çiftliğine gitmiştik. Orada çekici, adını söylememeye yemin ettiğim bir kıza çılgınca tutuldu. Aşkının öfkesine boyun eğdi, Erdem'in reddettiği şeyi zorla almak istedi. Ve kendisini sadece korkutmak için havaya kalkan bir elin vurduğu darbe, ta yüreğine kadar köklendi, öldürdü onu. Sözün burasında Madame Courval'in üstüne tuhaf bir durgunluk geldi. Öyle ki bir an birdenbire öleceğinden korkulabilirdi. Gözleri bir noktaya dikilmiş, iyice sakinleşmişti. Damarlarındaki kan donmuştu, akmıyordu artık. Bu uğursuz serüvenler arasındaki bağlantıyı yeni yeni seçen Monsieur Courval, oğlunun sözünü keserek karısıyla uğraşmaya başladı. Madame Courval kendine geldi ve cesur bir çabayla, ''Bırakalım oğlunuz sözünün gerisini getirsin.'' dedi. ''Belki de daha karşılaşacağımız çok felaket var, kim bilir.'' Madame'ın kendisini ancak dolaylı olarak ilgilendirebilecek bu olaylar anlatılırken, niçin bunca büyük bir keder ortamına girdiğini anlayamıyordu genç Courval. Yine de onda kavranılmaz bir iki özellik olduğunu görmüştü. Oğlumun ölümünün yarattığı umutsuzlukla diye devam etti genç Courval, artık beni Fransa'ya bağlayan önemli bir bağ kopmuş bulunuyordu. Duramazdım oralarda. Tabii önemli bir bağ derken sizden başka bir bağım kalmamıştı demek istiyorum babacığım. Evet, gerçi siz vardınız Fransa'da ama size yaklaşmak cesaretini gösteremezdim, gazabınızdan korkardım. Almanya'ya gitmeye karar verdim. Şimdi de size beni asıl dehşete düşüren, günlerimi huzursuzluğa boğan olayı anlatmaya geçeceğim dedi genç Courval, babasının ellerini yüzüne gözüne sürerek ve gözyaşları içinde hıçkırarak. Yalnız rica ediyorum bütün dayanıklılığınızı toplayın, ne olur güçlü olun dinlerken. Nancy'ye geldiğimde Madame de Bar adlı bir kadının rakibi olan bir başka kadını öldürdüğü için cezaevine atıldığını, belki de ertesi gün idam edileceğini öğrendim. Bu Madame de Bar annemdi benim. Sefi hayatında bu takma adı kullanıyordu. Sizi de kendisinin ölmüş olduğuna inandırtmıştı. Aman Monsieur diye bir çığlık attı mutsuz Florville. Gözyaşları ve hırıltılar içinde kocasının kollarına atıldı. Aman Monsieur, felaketlerimin sonuncusunu görüyor musunuz? Ben dememiş miydim size? Evet madam, her şeyi görüyorum dedi Monsieur Courval. Ama yalvarırım bırakınız da oğlum sözlerinin sonunu getirsin.